Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Balıbey.
Ben Cem. Nereye gideceği belirsiz işçiler.
Nereye gideceği belirsiz.
Programın yani. Şimdi mesela şöyle bizim Anlatamadım'la alakalı en çok sevdiğim şey ne biliyor musun Ayşe?
Ne?
Başlıyoruz. Bitiyor oluyoruz. Yani doğru. O arada ne olacak, ne konuşacağız? Konular belli olsa bile bazen bir konuya giriyoruz, o konudan çıkamıyoruz. Öbür konudan gelen mesajdan anında dönüyoruz. O yani programın spontane halini çok seviyorum. Dinleyiciler de muhtemelen Anlatamadım'ın en çok neyini seviyorsunuz? Ayşe'nin bavulu Instagram hesabına yazın, anında cevap versin. Cem İşler'in Instagram hesabına yazın, ben böyle bir bakarım.
Birkaç güne cevap versin, yani hemen evet. Olmasın.
Rapor hazırlarım sizin yazdığınızla güne. Alakalı.
Cevap verecektir. Şimdi sevgili anlatamadımcılar, bugün isterseniz yine eğlenceli haberlerle başlayalım.
Evet.
Şimdi geçtiğimiz günlerde Cem'cim bu Miley Cyrus diye bir hanımefendi var. O ödül aldı.
Evet. Tamam mı? I came in like a rainbow değil mi?
Evet, ödül aldı. Grammy ödülü aldı. Aa bravo neydi şarkısının adı?
Wrecking Ball.
Sesi de çok güzel. Fiziği de keza aynı şekilde güzel. Ve özel hayatı benim için çok uygun. Son derece çalkantılı bir özel hayatı olan. Bir hanımefendi genç sevgilisiyle evlenen babasının adını anmayarak üvey babasına da teşekkür etti o gece mesela.
Ne? Bir dakika, ne yaptı?
Grammy'yi aldıktan sonra bir teşekkür konuşması yapıyor ya ünlüler.
Evet, evet.
O yani hayatının en önemli gecesi, ilk kez albümüyle aldı çünkü bu Grammy ödülünü. Genç sevgilisiyle evlenen babası var bir tane onun.
Ha, babası genç sevgilisi. Ben sandım ki babası kızın sevgilisiyle evlendi. Öyle bir virgülsüz cümle oldu ki diyorum ki.
Evet, öyle bir virgül koymamışım ki maşallah. Gerçekten tren rayı gibi döşemişim yani cümle. Tyler Swift beni andı.
Tyler Swift seni andı. Tyler Swift var. Ya bizim şu Ayşe ne yapıyor ya? Who is Ayşe?
Ya ben de şu dördüncü Grammy'mi aldım da bir Ayşe'ye mi teşekkür etsem Ayşe ile Cem'e?
Ay Ayşe, biz de böyle en iyi radyo programı ödülü falan alsak öyle bir konuşmazdırız ki millet artık gider ha. 3,5 saat.
Ben sana söyleyeyim, şu ana kadar almamamız büyük hata.
Evet, nasıl oldu o iş ya?
Bazen aday da gösteriyoruz ama lütfen şu anlatamadığımı gerçekten çok rica ediyorum. Aa, bana bak delirdim. Sizden çok rica.
Aday olmaya bak. Aday olmam var.
Çok rica ediyorum gençler. Şu işleri bir çözün artık yani. Bizim şu adaylıklarımız bilmem nelerimiz falan. Bu işleri
evet, kim ilgileniyor işlerle ya? Bize bir yazsın, bir de yaz kendisini yazdırıyor. Bu ödülü veren kişi Instagram DM'den bize yazsın, onaylayalım.
Güzel Allah'ım. Kim bakıyor ya?
Babasının genç sevgilisiyle evlenmesine tepki koydu ve evet. Adını anmadı öyle mi? Demek ki
adını
Allah
bile anmıyor. Ve üvey babasına teşekkür ediyor. Şimdi ben şunu düşündüm. Bu arada gerçekten senin de bir evladın var. Şu anda anlatamadığımı dinleyen Süper FM'de ve podcast'ten dinleyen belki de sonrasında bütün insanlar şöyle düşünebilirler. Yani biyolojik bir insanın ailesi olmak ne kadar önemli. Bazen görüyoruz ya, öyle haberler de duyuyoruz, hani filmlerde de izliyoruz. Bir çocuğa 20 yıl boyunca bir aile, koruyucu aile olarak bakıyor. Her şeyle ilgileniyor ama 20 yaştan sonra o çocuk kendi biyolojik ailesinin o insanlar olmadığını öğrenince bir yolculuğa çıkıyor ve onları aramaya başlıyor kendi ailesine.
Arar mıydın sen?
Asla. Benim yani asla demeyeyim, bu arada benim kadar meraklı ve 4 ayrı stalk hesabı olan bir insanın asla demesi.
Sen babanın evini tutardın yani, kirasını verirdin. Nerede olduğu belli olsun diye. Ama lütfen bak şunu arardım ben. Diyelim babam, tamam mı, bir şekilde beni yapmış, yaptığı gibi veya annem esirgeme yurduna vermiş ve hiçbir şekilde benimle ilgilenmemişler. Doğduğum gibi vermişler. O zaman aramazdım, tamam. Ama diyelim ki 6-7 yaşına kadar getirmiş, 5 yaşına, 3 yaşına, neyse, şansını denemiş, beni büyütmeye çalışmış ama yapamayacağını anlayınca bir şekilde vermişse, o çabalarından dolayı en azından bulmaya çalışırdım.
Ha, anladım, güzel.
Yani şimdi seni, çünkü sen onlar için bir önem atfetmiyorsun ya. Evet. Direkt doğduğun gibi vermişse hiçbir manası yok. Onları bulmak, çünkü aranda bir hatıra yok. Onların senin adına bir çabası yok. Ama çabası olsaydı gerçekten arar bulur. Derdim ki bakın, siz denediniz şansınızı, beni büyütemeyeceğinizi düşündünüz. Ama bakın ben büyüdüm, en azından bu sizi belki biraz mutlu eder gibi bir şey derdim.
Doğru. Şimdi soralım dinleyicilerimize. Sevgili anlatamadımcılar ve Süper FM'ciler. Diyelim ki biyolojik aileniz yıllar sonra sizin gerçek aileniz olmadığını öğrendiniz ve başka bir aile olduğunu anladınız. Peşine düşer miydiniz bu filmlerdeki ya da işte reality şovlardaki gibi, Müge Anlı'daki gibi, yoksa yok kardeşim beni 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl aramamış insanı ben ne arayacağım mı derdiniz? Ben muhtemelen şöyle bir sebepten arardım. Şimdi o var olan ve yaşadığım aile eğer çok varlıklı değil, dar bütçeli bir aile ise şu hayalle yaşardım. Ulan acaba benim biyolojik babam ne kadar zengin? Düşünsene, yıllarca reddediyorsun. Mesela seni de hastanede çalmışlar, tamam mı? Haber yani. Hani ailenin de bir kabahat yok. Ve evet. Karun kadar zengin baban annen. Allah!
Oo babacığım.
Şu
derdim.
Anda var. Bak şu anda heyecandan biliyorsun gözlerim doldu. Dananın,
dananın, abi tabii düşsene. Aradan 30 yıl geçmiş ve sen biyolojik baba ve anneni bulmuşsun. Daha konuş yarım saat olmuş, baban şey diyor. Oğlum bir 2000 lira varsa... Yani gerçekten üzülürüm ama bir bak gidiyorsun babanın evinde şatoda yaşıyor. 40 tane güvenlik var falan.
Of.
Dedin ki babam ben bu adam, hatta Fatih Kısaparmağı alırdım. Şey Ut'la şey çaldırdım. Bu adam benim babam. Abi Fatih abi arkamdan gel benim. Ben içeri girerken ha onu söyle. 8 köşe kasketiyle.
Ben de muhtemelen eğer şatoda gerçekten babamın 40 tane güvenliği olsaydı. Onlara bir tanesinden daha yakışıklı güvenlik olmasını isterdim.
Babaya bak, TikTokçu güvenlik koymuş kapıya. Sabah akşam şey neyi yapıyor?
Şey çok kötü bir his ama gerçekten. Ulan bizim şansımıza var ya, biz 40 yıl sonra biyolojik babamızı bulsak yemin ediyorum der ki yavrum bana bir 10 bin lira ateşler misin?
Babaya bak.
Yani biz ona borçlu duruma geliriz. Bu arada benim hala umudum var. Hayatla ilgili olmasa bile biliyorsun ki benim en büyük hayalim yıllar sonra Mısır'da ölen halanızdan Ayşe Hanım size 5 milyon dolar kaldı diyecekler. O anda itibaren bak benim tozumu bulamaz kimse, biliyor musun? Bazıları diyor ya nasıl olur ya, bana miras bile kalsa ben çalışmaya devam ederim. Ya sen salak mısın ya?
Şöyle yani hiç, en azından bir sene etme. Tamam, sonra sıkılırsan iş yap yani. Ne bileyim kafemi açarsın. Otel mi işletirsin? Eğlenceli bir iş yap. Mesela otel işletmeyi ben isterdim. Otel işletmek keyifli bir şey bence.
Aa.
Böyle ama küçük bir otel yani, böyle 8 odalı falan. Hatta birinde ben yatıyorum. Ne bileyim, ben otel işletmenin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ama böyle ultra lüks, herkesin böyle buna ya havuzun ısısı 1 derece düşük gözüküyor gibi böyle garip garip geceliğine 15 bin lira vermiş müşterilerle uğraşacağım değil. Hani böyle şey pansiyonları var ya, mesela senin de gittiğin kahvaltısını pansiyon sahibini kendini hazırladığı.
Ya Cem öyle 10 bir... milyon doların kalmış, gidip pansiyonda millete haşlanmış yumurta mı vereceksin? Senin vizyonuna tüküreyim.
Evet ya, niye ben öyleyim? Bil bak, bu niye böyle salak salak şeyler geliyor?
Ya Cem'e şöyle bir şey sormuştun. Sevgili dinleyiciler, hepinize soralım. Hesaplarımız açık. Instagram hesaplarımız Ayşe'nin Bavulu ve Cem İşçiler. Büyük ikramiye sana çıksa dedim ben bir gün Cem'e. Ne yaparsın? Dedi ki bana, bilet alır Bali'ye giderim dedi. Yani büyük ikramiye dediğim belki de 400 milyon para. 400 milyon parayla atıyorum şu anda şeyini. Cem tarifeli uçakla Bali'ye gidiyor.
Bir de çekini yapıyor 39F'den.
Bizim ıslahmamız çabuk bitmesin para diye. Yani gerçekten bazen hayallerimiz çok küçük ve vizyonsuzluğumuzu buradan anlıyorum ama size büyük ikramiye çıksa, benim gibi Mısır'daki halanızdan çok büyük bir miras kalsa ilk yapacağınız şey ne olurdu? Ama ilk yani.
Evet ilk, yani yıllardır yapmayı isteyip de yapamadığınız ilk ne olurdu?
Evet yani hani şey gibi değil ya, işte ev alırdım, kiraya verirdim falan. İlk kimi ararsın mesela sen Cem? Çok büyük bir para kaldı halana, ilk telefonu çevirdin. Abi inanabiliyor musun diye kime cümle kurarsın?
Ben zaten bununla ilgili bir hayal kurmuştum. Enteresan, benim hayallerim de gerçekçi biraz. Şöyle düştü, birdenbire bana işte bilmem kaç milyon dolar para geliyor bir yerden. Şimdi benim babamın yıllardır kullandığı bir arabası var. Gerçekten çok eski püskü bir araba, yani sıkıntılı bir araba. Şöyle düşünmüştüm. Dedim ki babam bir tane SUV alırım. Tam SUV'lar var ya böyle dört çeker.
Evet evet.
Giderim hemen Ayvalık'a. Arabayı çekerim böyle yazlığa, kornaya basarım, babam gelir, baba derim işte al sana yeni araba. Sonra şeyi düşündüm, şimdi bu arabaların yıllık vergileri fazla ya. Çok yıllık vergileri fazla olacağı için kendi hayalimde Ayşe bir anda kendimi 2021 model ikinci el araba bakarken buldum. Kendi hayalim, bak rüya demiyorum, sen rüyalara müdahale edemezsin ya.
Evet doğru.
Hayallerde istediğini yap, git babana jet al ya. 4 tane helikopteri Ayvalık şeyin üstünde gezdir. Hayal bu değil mi? Hayalde gittim, tabii. Kendime ikinci el araba aldım ya. Babam için. Hayal kurarken. Hayaller bile bende sıkıntılı ya.
Senin hayaller bile dar bütçeyle harikalar yaratmaya çalışıyor. Ama o kadar da haklısın ki şimdi kaskolar oldu ne kadar. Şimdi işte biliyorsun vergiler oldu ne kadar. Hemen de böyle çok zenginmişiz gibi de hemen paraları saçmamak lazım. Çünkü aslında 100 milyon dediğim para bile iki tane ev aldın mı artık Türkiye şartlarında iyi iki ev aldın mı bitiyor yani.
Zaten dediğin gibi mesela iki tane ev alıp ondan sonra evin buzdolabını dolduramayacaksa manası yok.
Peki o zaman soruyu değiştiriyorum. Şimdi Aysen'in bavulu ve Cem İşçiler'in Instagram hesabına yazın demiştim. İlk kimi ararsınız demiştim. Ben muhtemelen ilk anneciğimi arardım. Yani eşimden dostumdan bile önce. Çünkü anneciğim üç çocuğunu okutmak için hem öğretmenlik yaptı hem bizi hiç göremeden işte arkadaşlarına emanet etti. Eskiden tabii Türkiye daha güvenilir bir ülkeydi ve insanlar komşularına çocuklarını emanet edip bir yerlere gidebiliyorlardı. Şimdi kapının önüne gönderemezsin toprağı yani. Dördüncü kattan zemine inerken 50 kere bakarsın şeyle çip takarsın çocuğuna. Anneciğim arardı ki anneciğim geldin 73 yaşına ama artık rahatsın. O da diyecek ki bana yavrum sen benim check-up sonuçlarımı gördün. Allah korusun. Hani rahatsın dediğin yaşa bak çocuğum diye ama en azından onunla ne kadar ömrümüz varsa ailemle ilk onları aile fertlerimi arardım. Annem, babam, kardeşlerim, eşim.
Evet, ben
bak
bana...
ne garip değil mi? Eş bile sonra geliyor biliyor musun? Acayip bir şey ya.
Tabii tabii.
Şimdi ben şu an dikkat ettim buna.
Şeyi arardım. Aslında annenden babandan daha çok mutlu olacak kişiler var. Bence önce onları aramalısın.
Hmm, kim?
Sana borcu olan kişiler. Bana bu kadar... Kanki ne haber? Ya Ayşe'cim valla dur anlatma anlatma hiç. Bana 400 milyon dolar çıktı. Bana olan 3500 lira borcunu vermene gerek yok.
3500 lira. Artık bana onu euro olarak...
Alır mıydın Ayşe? Sanki. Bir şey soracağım. Diyelim benim sana 10 bin lira borcum var tamam mı?
Ne?
Diyelim. Sen o da 400 milyon dolar çıktı halandan.
Tamam.
Ben de o gün senin hesabına 10 bin lira yatırdım. Geri verir miydin bana o parayı?
Tabii ki geri verirdim. Deli misin ya? O kadar büyük bir para bahşedilmiş bana 10 bin liranın peşine mi düşeceğim?
Valla çok sevindim
desem
buna.
Desem de inanma. Saçmalama ya ben o 10 bin lirayı senden aylarca beklemişim etmişim alırdım tabii.
Ama mesela çok zengin olunca bence hayat bizim düşündüğümüz gibi atmıyor. Mesela çok zenginlere bakıyorum hep şey muhabbet
ediyorlar. Çok pintiler ha çok zenginler.
Abi diyor işte 1 milyon 400 bin lira diyordu adam diyor 1.350'ye düşürdüm diye aldım diyor. Adamın kenarda 150 milyon lirası var. Ve 50 bin lira indirim yaptı diyse oğlum senin o indirimi yapmayarak onu mutlu edebilirsin yani. 50 bin lira daha ucuza almış olmak mesela benim için önemli tamam mı? Bir şeyi 5 bin liralık bir şeyi 4 bin lira almak kıymetli. Çünkü gerçekten benim o bir bin liraya da ihtiyacım var. Ama senin o bir 50 bin liraya ihtiyacı yok. Sen niye indirim kovalıyorsun? Bırak indirim biz kovalayalım ya.
Bırak indirim seni kovalasın. Değil mi?
Aynen.
İşte çok sevdiğim bir söz var. Hayatta milyonda bir ihtimallerin peşinden koşmuyorum bence. Ben milyonda bir oluyorum, hayat benim peşimden koşuyor.
Yani Ayşe Balı Bey'in yani, tüm dünyayı karşısına aldığı bir lafı da.
Yani bırakalım da ihtimaller bizim peşimizden koşsun. Zengin olma ihtimali falan değil de. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Anamızı babamızı arardık. Tabii ki bize borcu olan insanların borcunu silerdik. Çok uzun süre ortalıkta görünmezdik. Ben akrabalar borç istemesin diye bir iki ay salağa yatardım kesin.
Bir yatmadı çünkü, daha ya. Halam için evrak işleriyle uğraşıyoruz falan diye.
Çünkü dayım kesin bir iş daha batırırdı yani benden. Yeğenim. O olmadı geçen gün. Yumurta pişirme makinesi getirttim İtalya'dan. Onu orada battık ama deyip.
Ayşe çünkü, düşünsene çalıştığın işlerini satın alırdın.
Çok havalı.
Düşünsene bir önceki gün sana geç kaldığın için fırça atan insan kaynakları müdürü ya da işte senin genel müdürün bir şey. Bir satır alıyorsun şirketi abi. Sabah.
İster misin öyle bir şey ister miydin?
Çok hoşuma gider. Giderdim böyle 11.30 gibi işe. Ellerim arkada.
Ellerin niye arkada? İş makinesi mi izliyorsun?
Herkesi izlerdim böyle. Hiçbir iş yapmazdım. Herkesi izlerdim. Ve sürekli iş görüşmesi yapardım. Sevmediğim arkadaşlarımla. Arkadaşlarımın yanında. Mesela diyelim müşteri temsilcisi var ya diyelim şirkette sevmediğim biri.
Evet.
Giderdim. Onun yerine alacağım müşteri temsilcisini onun yanında görüşürdüm. herkes titresin.
Şova bak şova Allah'ım ya.
Mesela muhasebe müdürle konuşacağım. Giderdim. Merkez Bankası şeyi vardı ya affını isteyen Gaye Hanım. Giderdim ön muhasebeci olarak onunla gördüm. Dedim ki ön muhasebeci Gaye. Derlerdi ki ulan patrona bak şirkete ön muhasebeci olarak bile eski Merkez Bankası Başkanı'na görüşüyor.
Ön muhasebe kadar yani senin kullandığın bir kelime olamaz hayatta. Yani ön muhasebecilerden daha çok ön muhasebe.
Ön muhasebe şey değil muhasebe önünde oturuyor taburede. Burası mı abi muhasebe? Tabii burası, geçin diyor.
Türkiye'de plastik geri dönüşümü konusunda ilk ve tek fuar olan Replast Eurasia plastik geri dönüşüm teknolojileri ve ham maddeleri fuarı 2-4 Mayıs'ta TÜYAP İstanbul'da.
Şöyle insanlar var mesela. Çok zengin olacağı ihtimali bile olduğu anda, yani çok zengin, cebine biraz para girme ihtimali olduğu anda karakteri 180 derece değişen insanlar.
İhtimalde daha değil mi?
Evet evet, yani şimdi bir yere geliyor, tamam mı, görüyorsun ama görüyor, anlıyor ki artık zengin olacak. En nefret ettiğim insan türü.
Mesela şey gibi, hani bir arsa aldım Silivri'de 110 bin lira, 10 sene sonra 500 bin lira olacak, onu bekle.
Onu bekle. Hayır öyle de değil. Mesela sen şimdi diyelim bir şirkette, senin üzerinden örnek verelim, yani sen öyle bir insan değilsin ama tamam, farazi konuşuyorum. Cem İşçiler bir şirkette işte diyelim şu anda müdür.
Evet. Ne müdürü?
Ondan sonra ne müdürü olursun? Satış müdürü. Tamam mı?
Satış müdürü.
Ondan sonra bir bakıyorsun bir anda genel müdür bir sebepten, sağlık sebepleriyle bilmem ne sebepleri, apar topar ayrılıyor işten ya da kovuluyor işte.
Beni mi genel müdür yapacaklar?
Ay, senin olma ihtimalin beliriyor o anda.
Ha.
Anladın mı? Yani daha o koltuğa oturmadan bile karakteri inanılmaz değişen insanlar ya. Daha bir dakika dur ya.
Tabii yemekhaneye gitmeyip dışarıdan yemek söylüyorum kendime.
Yani daha böyle ihtimali belirdiği anda arkadaşlar beni herhalde yürütmeyeceksiniz şu karşıdaki AVM'ye.
Bana VIP araba çağırın.
Bir lüks araç çağırın VIP. O VIP araçların içinde nasıl ışıklar mışıklar, pavyon gibi yapıyorlar ya.
He ya, onlar da bir enteresan, hiç öyle yani eski yani iyice abi şey, artık böyle koltuğu sökülmüş VIP araba var. Böyle sökülmüş yani, normal eski araba. Oğlum VIP de öyle değil eskiden. Yani normal şimdi böyle birbirine bakan koltuk olan her araba VIP oldu.
Sorma. Bir de ben bir zamanlar çok da severim kendisini. Buradan da selam gönderelim. Türkücü Ceylan. Küçük Ceylan'dı biliyorsun.
Allah'ım, bir insan aklına nereden Ceylan gelebilir? Ya inanamıyorum senin şu hafıza yapını. Yani araştırsın dünyanın en büyük hard disk şirketleri ya. Bir insan aklına nereden Ceylan gelir ya? Nereden geldi? Allah belen versin. Ömrümün sonuna kadar birçok yerde, konuşmada, sahnede, orada sosyalleşirim. Bir kere aklıma Ceylan gelmedi ya.
İşte bu yüzden benim adım Ayşe Rehan Anabalı Bey. Senin adın Cem Hakkı İşçiler.
Ceylan'ın ne hatıram var, çok merak ediyorum.
Ceylan, Türkiye'ci Ceylan. Bir tane şarkısı vardı onun, hatırlıyor musun? Kurban gelir ayın yoktur, haftan yoktur, Ankara'da dayın yok. Mahmut o kurban niye doğdun şarkısını ilk ondan dinlemiştik. Ceylan kendisine çok heves etmiş. Bütün zaten ünlülerimiz bir yerden sonra lüks araçlarla gidip geliyorlar ya, işte şehirler arası konserlerine yakın mesafeye tabii falan. Yakışır Ceylan'ıma da. Bir araba yaptırmış Cem. Allah belanı versin. Eltiminin düğününde takılan bütün pırlantaları, takıları arabanın her yerine yapıştırmışlar. Hani bu custom araba diyorlar ya, yani özel üretim. Custom da bana custom mı var kardeşim demesi lazım Ceylan'ın. O kadar kötü olmuş ki o araba. Yani şu anda bizi dinliyorlarsa insanlar lütfen Ceylan'ın özel minibüsü diye aratın. Türkücü Ceylan'ın çıkıyor. Hatta haberlere falan da çıkmıştı. Bunun meraklıları da var benim gibi, Alişan gibi. Emrah mesela, söyleneni söylüyorum. Emrah için şey diyorlar hep, çok parayı iyi tutar. Yani
evet,
tutumludur. Ya yani Emrah'ın kiraladığı araca bakmıştım ben. Yemin ediyorum böyle tutacağı yok yanda. O kadar. Yani neredeyse şehirler arası otobüsle gidip gelecek.
O zaman bu tutumlu olmuyor ki, bu tutamayalı. Tutamıyor bile yani. Tutumluluk benim için en azından tutacak bir şey olsun da.
Cemciğim, böyle sanatçıları işte onların arabalarını falan konuştuk ama aslında bir de çok paranın olması ne demek biliyor musun? Çok para batırılacak iş demek. Bir yandan da.
Evet.
Yani zengin olur olmaz insanların girdiği sektörler var. Mesela lokmacı. Yani hiç tutmayacağını bile bile böyle kumar oynayıp şey yapar mıydı? Yani tırnak içerisinde kumar oynayıp, ya işte tutsa da tutmasa da önemli değil, bu kadar param var deyip para yatıracağın sektör neresi olurdu?
Ben bir kere o kadar çok becerikli bir insan değilim. Çok yüksek ihtimalle dünyanın, ne bileyim ben, hissesi en değerlenecek, dünyanın geleceği en böyle açık şeyine yatırım yapsam o da batar. O kadar da ben inanılmaz beceriksiz bir şeyim yani. Ben bir kere Ayşe, ya bir ürün alırken bile, mesela bir teknoloji mağazasından bir ürün alacağım, tamam mı diyelim. O üründen böyle koli koli var. Koli koli. 1500 tane var, tamam mı? Bir, sadece birini alacağım. Sadece birini. Oradaki satış görevlisine rica ettiğim zaman bana o kutuyu alıp getiriyor ya. İçinden evet, şey geçiyor. Kesin o bozuk. Kesin o Allah Allah. 1500 taneden o aldığı tek bozuk olan o, gideceğim eve oynayamayacağım, geri getireceğim, iadesi, fatura bilmem nesi, 10 saat uğraşacağım diye elim ayağım titriyor.
Ha, o yüzden de yani böyle bir şey hiç girmezdin, ticari bir şeye yani.
Ben beceremem yani, çok girecek biri varsa veririm parayı, o girsin.
Bak ben seni kesinlikle çok paran olsa muhakkak ki kandırırdım yani, bu kadar çok çenem varken ve manipülatif gücüm varken sana mutlaka ne yaptırırdım biliyor musun? Senin de çok hoşuna giderdi bence. Sen çok güzel fikirleri olan, çok güzel hikayeleri iyi anlatan bir adamsın. Kesinlikle seni bir film ya da bir dizi için bir yapımcı yapardım seni.
Ha tabii, o başka, o evet benim sevdiğim bir alan.
Evet, hem senin sevdiğin, hem ilgi duyduğun, hem üzerine konuşmaktan hoşlandığın, hem de içinde bulunabileceğin aynı zamanda. Hani şunu şöyle yapın, böyle yapın diyebileceğin bir şey olduğu için. Bir de ne yapardım biliyor musun? Nasıl geldi yapımcılık fikri bu arada kulağına?
Şöyle ki, gerçekten ortaya koymak istediğim sinema, film veya dizi projesini kendi hayalimdeki gibi üretebileceğim ve bundan maddi bir kaygı da gütmediğim, ama hani 3 milyon koydum 5 milyon alayım demeyeceğim bir halde çok isterdim yapımcı olmayı.
Ya bir de sevgili dinleyiciler, Ayşe Balıbey ve Cem İşçiler olarak bizi dinliyorsunuz ama Cem İşçiler gerçekten yeri geldiği zaman James Cameron gibi skeçlere yönetmenlik yapar, video skeçlere. Ben o yüzden mesela senin böyle yönetmenlikte, yapımcılıkta, bu tarafta hani para harcayacak da olsan bir şey denemeni çok isterdim.
Evet evet
yani.
Zaten bir gün kendi içinde olduğum bir proje olduğu da zaten ben kendi istediğim gibi, en azından yani içime sinen insanlara, çünkü sinema veya dizi koyduğun zaman 1000 yıl kalıyor abi, ömür boyu duruyor.
Tabii ya.
Hala 30 sene önceki filmleri izleyebiliyoruz, o yüzden o tipte bir şeyin içinde olmak isterdim.
Güzel. Ben sen çok zengin olsaydın ben ne yapardım? Ben bir kere kesinlikle Ayşe Rıhan'la ismiyle bir tasarım ürün çıkarır. Bunu da sana, bak müthiş bir dalga geliyor Cem, bütün dünya bunu kullanacak diye sana ittirir.
Sinan Engin parfümleri gibi.
Seni melek yatırımcı yapar. Melek yatırımcı ne garip bir isim değil mi? Melek yatırımcı.
Ya melek uçup gidecek demek yani. Parayı verecek, gökyüzüne yükselecek.
Hayır, melek yatırımcı sanki şey gibi değil mi? İyi saatte olsunlar, melek yatırımcı geldi şu anda. Bir de melek yatırımcı dediğin insanlar tabii çok zengin varlıklı insanlar. İşte ne bileyim, bunlar startuplara paralar değil mi harcıyorlar, app'lere paralar harcıyorlar falan. Onların de biz mesela hani birisine piyangodan para çıktığı zaman bütün akrabalar evinin önüne doluşur ya.
Bir de melek yatırımcı genelde şu da demek bir yandan. İşten hiç anlamıyor.
Melek yatırımcının bütün ömrü böyle geçiyordur yani.
Hiç anlamıyor. Sadece para veriyor.
Akrabalar sürekli borç istiyor. Piyangodan para çıkmış bir insan. Zor yani. Hani melek yatırımcı diye bir de adın çıktı mı var ya, bittin. Herkes bir yeni projeyle gelir kapına.
Melek yatırımcı bir anda şey oluyor. Ben Azrail olarak yalnız melek derken.
Yalnız ben meleğim ama Azrail'im ben yalnız. Melek yatırımcıların hep finalinde şu hikayeyi duyuyorum abi. Zenginler de işte daha çok paradan para kazanmak istiyor ya günün sonunda.
Evet, aynen öyle.
Bakıyorsun işte bir yemek portalını sattı mesela. Bizim de çok ismini bildiğimiz, evet. Twitter'dan da takipleştiğimiz
Nevzat
Bey. Beyefendi. Nevzat Bey. Bir bakıyorum mesela bir ay sonra başka bir fikrin peşinden gidiyor. Onlar da durmuyor yani.
Tabii
oturmuyor,
tabii o büyük bir iş hırsı. Ayrıca zaten o asıl gerçek başarılı olan insanlar bu kadar iş hırsıyla yüklü olan, doğru, kişiler. Ama bu iş hırsında senin tabii çevrendeki kişileri eze eze üstlerine bine bine hareket edeceğin bir şey olmamalı. Yani adaletli bir iş hırsına sahip olman lazım.
Evet, ama yani ben yine de programın başındakiyle aynı noktadayım Cem'cim. Çok param olsa yani bir iki sene yatarım. Tam bir yatay zeka gibi şu anda.
Evet, ben de çok yatardım. Feci yatardım ya.
Hele sen, hele sen.
Allah'ım, beni yataktan var ya. Yani rica minnet, yalvar yakarı çada çıkmaz mı? Kepçeyle çıkarınız yataktan.
Ben asla yapmaktan vazgeçmeyeceğim şey ne olurdu? Bunu sadece sana sormuyorum, dinleyicilerimize de soruyorum. Çok zengin olsanız bile, tamam mı? Çalışırsınız, çalışmazsınız, onların hepsi sizin kendi kararınız. Ama çok zengin olsam bile Ayşe abla, Cem abi, şundan asla vazgeçmezdim dediğiniz şeyi Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçiler Instagram hesaplarına yazın. Ayşe Balıbey ve Cem İşçiler.
Ben mesela Instagram'a bir yandan da çok lüks yemeklere, çok müthiş damak tatlarına alışmak istemezdim. Yani ben gerçekten aç kaldığında, aç olduğunda bir simidin içine konmuş peynir domatesin o muhteşem tadından asla vazgeçmek istemezdim. Tabii ki güzel yemeklerde yerdim. Vizyonsuz bir insan değilim. Ama onun tadını alabilecek bir ruh ve ortam hali. Çünkü biliyorsun ki arkadaşlarınla Karaköy'de dandirik 3 tane taburenin üzerinde çay içmenin tadı hiçbir şeyde yok.
Doğru.
İyi arkadaşlar. O yüzden arkadaşlık larını hala yaşayabilecek bir hayat sürmeye devam ederdim.
Yani ben bilmiyorum, çok zengin olsam da yapmayacağım bir şey mesela takım satın almak abi. Futbol. Ölse hayal. Ben bunu çok anlıyorum. Bakıyorsun Abramovic'e bakıyorsun işte bir İngiliz takımı satın almıştı o da zamanında.
Kim uğraşacak onunla ya?
Abi evet ya şeye bakıyorum. Acun'a bakıyorum yine gidiyor bir İngiliz takımı. Yani bunlar tabii çok güzel hayattaki motivasyonlar. İnsanı daha da çünkü bir yandan da düşünüyorum. Ne yapacak abi bu adam? Yardımlarını yapıyordur muhakkak ki. İnsanlara el uzatıyordur. İş istihdam ediyor. Bir de keyif var ama ya arkadaşım milyar dolarlık adamsın. Hadi milyon dolarlık adamsın. Oğlum sağ beke geç. Sağ beke geç. Yani.
Tabii ya gelecekler ki başkanım bu bizim tribünlerde sıkıntı var. Kombine biletlerin satışında bile. Ne diyorsun abi benim 5 milyar dolarım var ya. Onunla mı uğraşacağım bir de ya. Abi bu stadın giriş kapısı kırılmış da şimdi ustayı çağırıyoruz. Onlarla mı uğraşacağım ya. Çünkü bizim patronluğumuz şöyle olurdu. Biz her şeyle ilgilenmek isterdik ya. Bize her şey bize gelirdi. Yani orada stadyum müdürü işte bilmem ne scout ekibi. Mesela açardım şeyi televizyonu. Oğlum bu şeyde Southampton'da sağ bek var bir tane. Bakın bakayım kaç liraymış falan.
Sen bu kadar içinde hele senin baban biliyorsun kendine dünyada en iş icat etmeyi seven en oturamayan adamı ya. Abi sen bugün çok paran olsun Hull City'yi al. İsmail amca yarın sahanın çimlerini biçer bak Allah.
Ya biçmeyi bırak babam direkt olarak şey der. Oğlum bir kireççiyle anlaştım şimdi bu kale çizgilerini diye üzerinden geçiriyor. Nerede buldum baba kireççi? Babam gelmiş üzeri kireç dolu.
Bir de senin baban böyle hani hep tasarruflu yaşamak zorunda kaldığı için hesap kitap da yap. Bu kaleci oğlum çok para istiyor. Bizim Ayvalık'ta
bir tane. Bir de babam şöyle yapardı. Şimdi benim babam çok ucuzcu ve toptan alma sevdası olduğu için bir stadyumun çizgilerini kireçlemeden önce bir ay önceden alırdı eve stoklardı o kireçleri. Biz bir ay evde kireçlerle otururduk yani böyle çimento şeyleri olur ya torbalarla. Salonda böyle 3000 tane torba var. Baba ne yaptın? Oğlum ucundan aldım şimdi önümüzdeki ay. Liglere ara verirsin yaptıracağız. Baba tamam da hiç depomuz yok mu bizim ya? Niye evde duruyor bunlar?
Cevişçilere bak. Hull City'nin sahibi Avcılar'da bitmemiş bir binada. Evinde babasıyla annesiyle kireçlerle oturuyor.
Gitmiş böyle.
Yüzüne de katalitiğin alevi vuruyor. Benim babam da babacığım hani biz çok zengin olduk ama hani bunu bir süre daha saklayalım dediğim anda babam 52 ayrı WhatsApp grubu kurarak Elazığ'daki akrabalarına, Antakya'da görev yaptığı arkadaşlarına, Yozgat'ta yaşarken çalıştığı bürokratlara, herkese, aklına gelecek herkes yani şey gibi bu Dilberay'ın Flash TV programında herkese selam söylüyordu ya şey asker mektupları okuyordu filan mahpushane mektupları. Babam aynı öyle herkese bunu bildirir ve derdi ki rica ediyorum sizden beni canlı yayına alın derdi. Şov habere falan bağlanıp kızımın şu kadar parası oldu diye anlatırdı.
Ben şey yaptırdım direkt olarak mesela evim ikinci katta ya diyelim ki.
He.
Benim camdan aşağı ince merdiven yaptırdım. Çok güzel olmaz mı? Hiç apartmadan çıkmıyorsun. Direkt olarak mesela eve direkt dışarıdan merdivenden çıkıyorsun. Yangın merdiveni gibi düşün ama dümdüz aşağı iniyor.
Ay,
hatta evimden metrobüs durağına köprü yaptırdım. Hala metrobüse biniyor. Direkt kendi camımdan çıkıp yürüdüğüm bir köprü yapardım. Eve gidiyor. Durağa gidiyor. Duraktan da eve geliyorum.
Abi çok zengin olursan şöyle bir hakkın olmalı bence. Avrasya Tüneli var ya. Ben onun yanından bir tünel daha açmak istiyorum. Yani
Ayşe Balıbey Tüneli.
Ayşe Rehan'da Balıbey Tüneli.
Ha. Mesela İstanbul Kart'a 15 bin lira yüklüyorum tamam mı? 15 bin lira. Gidiyorum durağa. Böyle basıyorum. 500 kere basıyorum. Ve kendim gidiyorum tek başıma şoförle beraber. Tek başıma gidemez miyim? 300 tane
metrobüs kiralamış yani İBB'den.
Bence mükemmel.
Zaten çok zenginlerin bu arada trafik sorunu yoktur diye düşünüyorum. Şimdi koskoca bir sürü zengin insan var Türkiye'de.
Tabii canım.
Koskoca deyince aklına birkaç ailenin gelmesi de çok garip ama aslında çok gizli zenginler de var.
Tabii. O Forbes dergisine inanmayan.
Asıl var ya asıl zengin o. Gizli zengin de neyse gizli şeker gibi.
Abi biz gizli zenginmişiz ya biz. Salonda 20
ama,
dolar para.
Ama kendinin bile haberi yok değil mi? Etrafta borcu var. Yani o kadar zenginlerin mesela trafik sorunu çektiğini düşünmüyorum ben yani Ali Koç'un falan.
Onlar herhalde bir sabaha karşı falan bir yere gidiyor.
ya da işte hani helikopterleri bilmem neler olduğu için yani.
Evet ya mesela bizde hep şey olurdu.
Yukarısında değil mi helikopter pisti olan bir yere iniyordu.
Tabii çok meşhur bir holdingin sahibi şey helikopterle geliyor ya. Sürekli. Şimdi ismini vermeyelim. Şimdi mesela biz normalde biz şirketteki en büyük dedikodu bizim şeyde çalışıyorken. Bizim şirket orta ölçekli bir şirketti. Patronun gelip gelmediğini arabadan anlıyorduk. Arabası burada değilse gelmemiş. Ama patronun gelmiş olduğunu duyamıyorduk. Çünkü arabayı park ediyor. Araba o kadar gürültü çıkaran bir şey değil. Ama o holdingde düşsene. Arkadaşlar patron geliyor. Helikopter. Çok belli ya patronun geldiği. Yani patron gizli gizli gelemez yani. Hayvan gibi ses çıkarıyor patronun geldiği alet.
Tabii. Halbuki patronun çok zengin olmayınca geldiğini, yürüyerek geldiğini anlıyorsun ve hiç kullanmadığın bir Excel'i çalışıyor gibi açıyorsun.
Oğlum ben bir yerde işlerine girdim Ayşe. Yani sana bunu atmam lazım. Bir işe girdim, evet. Tamam, çok büyük heyecanla girdim. Patronla falan konuştuk ettik, anlaştık. Patron yani. Beni işe aldı. Abi akşam servise bindim. 2 dakika sonra patron da geldi lan servise. Yemin ediyorum bak. Patronda araba yok.
Beraber... Patronla yanak yanağa gittim.
Hadi şey dedim herhalde, arabası belki şeydi. Belki dedim işçileriyle bazen beraber gidiyor. Hani o ne kadar dedim şey adammış. Hani böyle.
Hani alçak gönüllü.
Alçak gönüllü falan. Ertesi gün sabah bindim servise, patron gene oturay. Biz bayağı ben o işten çıkana kadar her gün patrona gittik geldik. Bir kere soramadım ki ya patron senin araban yok mu? Yani zaten kendine araba alamamış patron dedim, benim maaşımı nasıl ödeyecek?
Program biterken bak şöyle bir şey sana söyleyeceğim. Mükemmel hikaye. Biz her gün patronumuzu, biz demiyorum da genel olarak insanlardan bahsediyorum. Her gün bizimle birlikte metrobüse binerken, her gün bizimle işte dolmuş beklerken görünce çok saygı duymuyor insanlar, biliyor musun?
E tabii öyle bir şey söz konusu, evet.
Değil mi? Yani onların gözünde psikolojik olarak artık biz niye böyle bir bizden üste tapınma, bizden üsttekine saygı duyma gibi bir koşullanma varsa, yani hepimizi de katıyorum, kimseyi de suçlamıyorum bunun için, ama yani işte bilmem ne marka arabasıyla kapıları açılarak 40 tane güvenlikle katımıza çıkıp bizi denetleyen birinden daha çok korkuyoruz.
Evet evet, kesinlikle.
Yani daha sanki kudretli ve iktidarlı gibi geliyor. Bu da bizim gerçekten bir aşağılık kompleksimizden kaynaklı. Halbuki dünyanın her yerinde kulsun. Eşitsin hepimiz eşit yaratıldık yani, ama o işte o arabayla geldiği için öyle bir tanrı yaratıyor. Ve böyle bir ilahmış gibi geliyor. Halbuki şey daha sempatik yani. Seninle metroya binen insan, seninle birlikte dolmuş, ama ona mütevazilik hiçbir zaman bir üst değer olmadığı için dünyada.
Zaten ana konu biraz da toplu taşımanın biraz daha hani insani şartlarda taşısa insanlara hiç problem değil. Şimdi 300 tabii. Kişilik metrobüse 900 kişi bindiğimiz zaman şoför bile ayakta. Tam oturamamış böyle kapmışlar şoförün koltuğunu. O abi ben diyor son durakta ineceğim. Yani öyle olunca sen de bir o şartlarda nasıl ya, bu da mı bu imkanlara rağmen bu şartları kullanıyor diyor. Halbuki tabii. Normalde toplu taşıma araçları normal şartlarda arabası olan insanların bile tercih edebileceği bir seviyede olmalı.
Çok doğru. Benim yıllar önce eniştem Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken. Şöyle bir anekdotu var eniştem. Ya diyorum ben de enişteme işte ne düşünüyorsun? Beni biliyorsun. Herkese röportaj soruları sormaya bayılırım. Enişte dedim ne düşünüyorsun? Ya dedi çok iyi adam da ülkeyi yönetemez biliyor musun? Niye dedim enişte? Çünkü dedi kırmızı ışıkta duruyor.
Aslında tam tersi. Asıl ülkeyi onun yönetmesi lazım diyecekken.
Ya kardeşim bir insan kırmızı ışıkta durup kurallara riayet ediyor diye niye yönetemiyor oluyor yani, zayıf yani, anladın mı, hani zaafları var, neye zaafı var, trafik kurallarına. Canım enişteme de buradan sevgilerimi gönderiyorum, ama işte diyorum ya, hep konuştuğumuz şeyler psikolojik olarak hepimiz, dünyadaki bütün insanları da içine katıyorum, daha kudretli, daha güçlü insanlara daha büyük bir hayranlık duyuyoruz, daha da zengin. Bunun sebeplerini de bence bir gün bir psikolog çağıralım buraya, onunla konuşalım, ne dersin?
Çok güzel olur. Harika. Ah, ne güzel ya. Bayılırım. Bayılırım.
Ben de.
5 bölüm çekerim onunla.
Benim çok sevdiğim bir psikiyatrist ve psikolog aynı zamanda arkadaşım var. Bir gün anlatamadım mı? İnsanı insan yapan özelliklerde niye bunları yapıyoruz sorularını ona sorarak bir anlatamadım yapalım.
Harika olur. Yapalım.
Arkadaşlar bugünlük de anlatamadım biter. Biliyorsunuz beyninizin kıvrımlarında dolaşıp sizi eğlendirmekten başka bir hedefimiz yok. Hepinizi çok sevdiğimizi unutmayın. Bizlere yazmak, şunları konuşun Ayşe Hanım, Cem Bey, Ayşe Abla, Cem Abi demek istiyorsanız Aysen'in Bavulu Instagram hesabı ve Cem İşçiler Instagram hesabına yazmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın.
Katılıyorum. İyi akşamlar. Anlatamadım.